Ayrım 28, Son Çember, Robert Ludlum, sayfa 306, 35. kısım. Schofield kiralık arabasıyla Salem'e gitti. Yapacaklarını, bütün davranışlarını bir saat dakikliğiyle ayarlayıp uygulaması gerekiyordu artık. Elinde silahları ve nükleer bombası vardı. Bunları gerektiği gibi kullanmalıydı. Yalnızca Matarese'yi havaya uçurmak için değil, Antonia'yı bulmak, onun serbest bırakılmasını sağlamak için yapmalıydı bunu. Hala yaşıyorsa Talenyikov da söz konusuydu. Bunu da kendine özgü bir aldatmacayla başaracaktı. Beowulf Agathe'nin süngüsünün düştüğü, artık mahvolmuş bir kişi olduğu izlenimini yaratacaktı. Bu yüzden eskisinden de güçlü olmalıydı. Appleton'a asla yaklaşamayacağını biliyordu. Çoban böyle bir şeye izin vermezdi. Beyaz Saray'ın yolunu tutmuş biri böylesine büyük bir tehlikeye atılamazdı. Yani Schofield'ın bütün gücü elindeki röntgenlerdeydi. Karşı tarafa röntgenlerin yalnızca aslının bulunduğunu belirtmeliydi. Bunların ikinci kopyalarını çıkarmak söz konusu olamazdı. Yapılacak bir spektro analiz röntgenlerinin kopyalarının alındığını derhal ortaya koyardı. Schofield aptal değildi. Böyle bir analizin yapılacağından emindi. Kızı ve Rus'u istiyordu. Röntgenleri ona karşılık verebilirdi. Salem limanına doğru gitti. Ne aradığını pek bilmiyordu ama görünce anladı. Mobilyalı daireler, buzdolaplı, mutfaklı olmalıydı bunlar. Lokantalarda yemek yemek zorunda kalmazdı. Turist mevsimi değildi. Dışarıda dolaştığı takdirde dikkati çekerdi. Arabayı evin önünde park etti. Evrak çantasıyla valizi alıp içeri girdi. Bir daire kiralamak istediğini söyleyip uydurma bir ad verdi. Dairenin parasını da nakit ödeyecekti. Kredi kartı kullandığı takdirde kartın geçerliliğinin bilgisayardan araştırılacağını biliyordu. Ona daireyi kiralayan kadına yakınlarda bir market olup olmadığını sordu. ''Var efendim, hemen caddenin yukarısında. Orada her istediğinizi bulacağınızı sanıyorum.'' Schofield'ı dairesine çıkardılar. Aslında daire geniş bir odadan ibaretti. Bir köşede bir bölmenin gerisinde Schofield'ın şimdiye kadar gördüğü en küçük fırınla bir buzdolabı duruyordu. Ama pencere limana bakıyordu. Schofield'ın istediği de buydu zaten. Schofield evrak çantasını açıp içinden Bayan Appleton'ın oğlu için bir mezar biçimine soktuğu odadan aldığı resmi çıkardı. İki delikanlı, uzun boylu, atletik yapılıydılar. Birbirlerine fazla benzer bir yanları yoktu. Ama İsviçre'den gelen usta bir estetik uzmanı birini diğerine kolaylıkla benzetebilirdi. Taburcu belgesini para karşılığında imzaladıktan sonra beyin kanamasından ölen Amerikalı genç doktor. Alkolik olduğu için daima geri planda tutulan ama gerektiğinde halkın karşısına çıkarılan bir anne. Evladını bir anneden daha iyi kim tanıyabilirdi ki? Schofield masaya oturup 17 sayfalık raporuna eklemeler yaptı. Doktorlar Nathaniel Crawford ve Thomas Belfort, bilgisayarda adı silinen bir İsviçreli doktor, beyin kanamasından ansızın ölen genç bir estetik doktoru, Marblehead'de bir deniz kazasında ölen 3 hasta bakıcı, Gestad, Koldu Piyon'da bir tabut, röntgenler, bir takımı Washington'dan, bir takımı Boston'dan ve ikisi Andover'in Main Caddesi'ndeki dişçiden. İki değişik kişi bir tek kişiliğe bürünmüştü. Sahte Joshua Appleton Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olmak üzereydi. Yazmasını bitirince Schofield pencereye gidip Salem Limanı'nın durgun soğuk sularına baktı. Matarese'yi Korsika'dan buralara kadar izlemişler, bütün dünyada terör yarattıklarını öğrenmişlerdi. Tanınmış önemli kişileri kaçırıp fidye istiyorlar, sokaklarda adam öldürüyorlar, uçakları havada bombalayıp paramparça ediyorlardı. Bütün bunları biliyorlardı ama nedenini anlayamamışlardı. Neden? Şimdi bütün bunların nedenlerinin önemi yoktu. Önemli olan çobanın oğlunun Beyaz Saray'a yerleşmesini önlemekti. Sahte Joshua Appleton başkan seçildiği takdirde Beyaz Saray Matarese'ye ait olacaktı. Bir işbirlikçi için bundan daha uygun bir ikametgah olabilir miydi? Soluk almaya devam et eski düşmanım. Tony aşkım ölme, aklını başına tut. Schofield masanın üzerindeki evrak çantasını açıp yan gözünden gayet keskin tek taraflı bir jilet çıkardı. Sonra 35 yıl önceki iki Andover öğrencisinin röntgenlerinin bulunduğu kartonları masaya üst üste koydu. Her kartta toplam 16, 4 sıra negatif vardı. Hastaların kimliğini ve röntgenlerin çekildiği tarihi belirten küçük kırmızı kenarlı etiketler negatiflerin sol üst köşelerine yapıştırılmıştı. Schofield dikkatle karton sayfaların kenarlarının birbirine uyup uymadığına baktı. Uyuyorlardı. Büyükçe bir sarı mektup zarfın birinci ve ikinci röntgen dizilerinin arasındaki sayfanın üzerine bastırdı. Sonra jileti alarak iki röntgen sayfasını da etkileyecek biçimde kesmeye başladı. Üst taraftaki dizi alttakinden ayrıldı. İki şerit halinde 4 röntgen negatifi elde etmişti. Hastaların adları ve röntgenlerin çekim tarihleri şeritlerin üzerindeydi. En basit bir kimyasal işlemle bile bunların doğruluğu kolayca ortaya çıkardı. Şeritleri ve diğer büyük negatif sayfalarını alarak diz çöktü. Kartonun kesik yanını dikkatli halıya sürdü. 5 dakika sonra kenarlar düzeltilmiş, eskisinden hiç farkı kalmamıştı. Kalktı, her şeyi çantasına yerleştirdi. Andover'a dönmenin planını uygulamaya koymanın zamanı gelmişti. Muayenehanesinden telaşla çıkan dişçi, "Bay Vickery ne oldu?" diye sordu. Bekleme odasında dergileri karıştıran 3 hasta sabırsızlandıklarını belli eder biçimde baktılar doktora. "Sanırım bir şey unuttum doktor. Bir saniyenizi alabilir miyim?" "Buraya gelin." Doktor Schofield'ı küçük bir çalışma odasına aldı. Masanın üzerinde duran paketten bir sigara alıp yaktı. "Çok işim olduğunu söylemekten kendimi alamayacağım Bay Vickery," dedi. "Sorun nedir?" "Doğrusunu isterseniz yasalar doktor." Schofield çantasını açıp içinden iki zarf çıkardı. "Ne demek istediniz?" "Yeni bir kural bu. Özellikle Watergate olayından sonra çok önem kazandı. Bir hükümet görevlisi herhangi bir kaynaktan herhangi bir amaçla bir bilgi aldığında sözü geçen şeyin bir yetkili tarafından imzalanması gerekiyor."
"Yok canım."
"Özür dilerim doktor, senatör bu konuda çok titizdir." Schofield röntgenleri zarflarından çıkardı. "Eğer bunları yeniden inceler, sekreterinize gerekli talimatı verirseniz, o da antetli kağıdınıza raporu yazar."
"Amerika Birleşik Devletleri'nin gelecekteki başkanı için yapmayacağım yoktur," dedi dişçi. "Söyleyin ona karşılığında vergimde indirim yapsın."
Sekreterine seslendi. Genç bir kız elindeki not defteri ve kalemiyle geldi. Dişçi "nasıl başlayacağız?" diye sordu. "İlgili kişiye diye yazın."
"Tamam."
Dişçi sekreterine baktı. Sonra röntgenleri lambanın altına tutarak "ilgili kişiye" diye yazdırmaya başladı. "Bay..." Dişçi sustu. Schofield'a baktı. "İlk adınız nedir?"
"B.A. deyin yeter." "Washington'da Senatör Appleton'ın bürosundan Bay B.A. Vickery, benden Joshua Appleton'la Julian Guidereone'nin iki takım diş röntgenlerini istemiş ve isteği yerine getirilmiştir."
Dişçi yine durdu. "Başka bir şey var mı Bay Vickery?"
"Bir de tarifini yapın doktor. Yasada bunu istiyor."
Dişçi işini çekerek bu isteği de yerine getirdi. Sonra
"biliyor musunuz Bay Vickery? Amcam yalnızca ilkel değil, çok da dikkatsizmiş," dedi.
"Ne demek istediniz?" Schofield dikkat kesilmişti. "Bu iki röntgende de sağ ve sol taraftaki kesici dişler yok. Daha önce çok acele bakmışım galiba, şimdi fark ettim."
"Bunlar bana bu sabah verdiğiniz röntgenler."
"Elbette." Dişçi sekreterine döndü. "Bu söylediklerimi daktiloya geçir, sonra getir imzalayayım." Schofield'a elini uzattı.
"Sizinle tanıştığıma memnun oldum Bay Vickery. İzin verirseniz işimin başına döneyim."
"Bir şey daha var doktor. Lütfen bu röntgenin sayfalarını paraf eder, tarih atar mısınız?"
Schofield röntgen kartonlarını doktorun önüne koydu.
Doktor, "elbette," dedi.
Schofield Salem'e döndü. Aydınlığa çıkarılması gereken daha birçok şey vardı ama genel olarak ne yapacağını biliyordu. Hiç olmazsa işe başlayacağı bir yer vardı. Artık Ritz-Carlton oteline gitmenin zamanı yaklaşıyordu ama henüz değil. Daha önce Salem'deki büyük markete uğrayıp 35 yıl önce kullanılanlara benzer küçük kırmızı etiketler, sonra da daktilo makineleri satan bir dükkan bulmuş, etiketlerin üzerine adları ve tarihleri yazmıştı. Arabasına giderken çevresine bakılmış, yine aradığını bulmuştu. ''Siz beklerken kopya çıkarılır, usta servis.'' Dükkan bir içki satan yere iki, bir süpermarkete üç kapı uzaklıktaydı. Şimdi işini gördürürken karnını da doyurabilir, bir iki kadeh bir şey içebilirdi. Uzun bir süre odasına kapanacaktı. Yapılması gereken telefon konuşmaları vardı. Bu konuşmalar Lisbon yoluyla gayet dakik bir biçimde yapılmalıydı. Schofield, teksirci suçlamalar, belgeler, kanıtlarla dolu sayfaların kopyasını çıkarırken onunla bir parça ahbaplık ettikten sonra ''Acaba sizde Alfa 12 makinesi var mı?'' diye sordu. ''Alfa 12 mi? 80 bin dolarlık makinedir o. Ben ne yazık ki o kadar zengin değilim.'' ''Sanırım Boston'da bir yerde vardır.'' ''Lafayette Caddesi'ndeki sigorta şirketinde bir tane var.'' ''Sigorta şirketi mi?'' ''Evet, Alfa 12'yi çalıştıran iki kızı da ben eğittim.'' Schofield tezgahın üzerine eğilerek sır verirmiş gibi konuştu. ''Bak, 5 gündür yoldayım. Bu gece raporumu postaya vermem gerek. Bunun için de bir Alfa 12'ye gereksinmem var. Boston'da kendim bu işi yaptırabilirim ama saat neredeyse 4 olmak üzere. Çalıştığım şirket zamana çok önem verir. Zaman yitirmemem için bana gerekli olan parayı sağlar. Bana yardım edebilir misin?'' Schofield cüzdanından $100 çıkardı. ''Çok iyi, anlayışlı bir şirkette çalışıyorsunuz.'' ''Sanırım. Ben bir telefon ederim.'' Schofield Salem limanındaki otele döndüğünde saat 5:45'ti. Alfa 12 gereksindiği hizmeti yerine getirmiş, yolda gelirken bir kırtasiyeciden bir zımba, 6 sarı büyük zarf, 2 tane seloteyp ve de gayet nazik bir ölçü aleti alan bir Sherman terazi almıştı. Salem postanesine uğrayıp $50 posta pulu edinmişti. Bir iki tane biftek ve bir şişe viskiyle alışverişini tamamlayıp odasına gelmişti. Şimdi viskisini yudumlarken penceresinden limana bakıyordu. Hava giderek kararmaktaydı. Telefon etmeye başlamasına 10 dakika vardı. Toplarını gerekli yerlere yerleştirmişti. Nükleer bombası hazırdı. Şimdi önemli olan her şeyi zamanında, saniye bile yitirmeden yapabilmekti. Hata yapacak zaman yoktu. Bunun için de kafasının başka hiçbir şeyle meşgul olmaması gerekliydi. Tony? Hayır. Gözlerini kapadı, sonra saatine baktı. İlk telefonu etmesinin zamanıydı. Bir sonuç vereceğini hiç ummadığı ilk telefon. Bunu Lisbon yoluyla yapmasına gerek yoktu. Zaten konuşması 20 saniyeden fazla sürmeyecekti. 20 saniyede karşı tarafın nereden telefon edildiğini öğrenmesi için yeterli bir zaman değildi. Nebraska bulvarına bütün gece telefon etmesini söylediği kadınla konuşmalarını 20 saniyeden fazla uzatmamıştı. Gidip çantasından kendisi için aldığı notları çıkardı. Karyola'nın başucundaki küçük masada duran telefona gitti. Bir an ne diyeceğini kafasından yeniden geçirdi. Robert Winthrop'un ortadan kaybolmasının üzerinden bir ay geçmişti. Yaşadığını düşünmeye gerek yoktu. Winthrop, Matarese adını yanlış kişilere ya da kişiye söylemiş, panik uyandırmıştı. Telefonu alıp istediği numarayı çevirdi. ''Alo?'' ''Dinle, zaman yok, anlıyor musun?'' ''Evet, devam et.'' Kadın onu tanımıştı. Schofield Fransızca konuştu. ''Elçi Robert Winthrop, yanına şirketten 2 kişi al. Eğer Winthrop oradaysa onunla yalnız görüş. Sözlü değil, bir kağıda Beowulf Agathe sizinle görüşmek istiyor diye yaz. O da yazılı yanıt versin, ben seni yine ararım.'' 17 saniye. ''Konuşmamız gerekli.'' hattın öteki yanındaki kadın. ''Beni ara.'' Schofield telefonu kapadı. Şimdi Lisbon'un sırası gelmişti. Roma'dan beri zamanı geldiğinde Lisbon'dan yararlanacağını biliyordu. Lisbon yoluyla birkaç telefon konuşması ancak bir kez yapılabilirdi. Çünkü telefon edilen kişilerin adları bilgisayarlara geçtikten sonra kırmızı kartlar alarm makinelerine yağmaya başlar. Langley yoluyla şifreli kaynak ortaya çıkar ve sonunda o kaynaktan başka konuşmalara izin verilmez. Bütün görüşmeler sona erdirilirdi. Lisbon yalnızca çok önemli zamanlarda, acil bir durumda, Washington'daki üstleriyle görüşmek isteyen ajanlar tarafından kullanılırdı. Üst düzeydeki bu kişiler de derhal konu üzerine karar vermeye yetkiliydiler. Ülkede ancak 20 gizli servis ajanına Lisbon kodu verilmişti. Ve de Washington'da hiç kimse Lisbon'dan gelecek bir telefonu reddetmeye, geri çevirmeye yetkili değildi. Öte yandan Lisbon'u kötüye kullanma da bu işi yapanın başına büyük sıkıntılar açardı. Schofield listedeki 5 ada ve bunların rütbelerine baktı. Dışişleri Bakanı, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı, Merkezi Haber Alma Örgütü Şefi, Başkanın Dış Politika Danışmanlığı Şefi, Konsolosluk Harekatı Şefi. Bu kişilerden birinin ya da ikisinin Matarese'nin işbirlikçisi olma olasılığı yüzünden Schofield iddianamesini doğrudan başkana yollamaktan kaçınmıştı. Çünkü başkan çok sıkı bir biçimde korunur, gelen mektuplar, paketler kontrol edilirdi. Ama yukarıdaki kişilerden hiç olmazsa biri kesinlikle başkana gidecekti. Bu da Schofield için yeterliydi. Telefonu açıp deniz aşırı santralını aradı. 20 dakika sonra santral memuru Lisbon'un Washington'ı bağladığını bildirdi. Dışişleri Bakanı hattaydı. Schofield, Sayın Bakan dedi, 48 saat sonra postanızdan sarı bir zarf çıkacak. Zarfın sol üst köşesinde Agathe adı yazılı.
Agathe mi? Beowulf Agathe mi?
Lütfen dinleyin efendim. Zarfın size açılmadan getirilmesini sağlayın. Zarfın içinde bir dizi olayı ayrıntılı biçimde anlatan bir rapor var. Hükümeti ele geçirmek isteyen.
Anlamadım. Lütfen daha açık konuşun. Komünistler mi?
Sanmam.
Açık konuşmalısınız Bay Schofield. Aranan bir kişisiniz. Üstelik Lisbon bağlantısını da kötüye kullanıyorsunuz.
Aradığınız ya da istediğiniz bütün bilgileri zarfın içinde bulacaksınız, kanıtları da. Senato'da kökü 20 yıl öncesine dayanan bir aldatmaca sürüp gidiyor. Öylesine büyük bir aldatmaca ki bu ülkenin toptan şoke olacağını biliyorum. Bu yüzden böyle bir bilginin basına yansımasının doğru olacağı kanısında da değilim.
Açıklayın.
Açıklama zarfın içinde, gerisi size ve başkana kalmış bir şey.
Derhal bana rapor vermeni emrediyorum.
Hayatta kalırsam 48 saat sonra ortaya çıkacağım. O zaman iki şey isteyeceğim sizden. Benim için temize çıkarılma, bir Sovyet ajanı içinde sığınma hakkı. Tabii bu kişi hala yaşıyorsa.
Schofield neredesin?
Schofield telefonu kapadı. Sonra 15 dakika bekleyip Lisbon'u ikinci kez aradı. 35 dakika sonra Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı'yla konuşuyordu. Ona da Dışişleri Bakanı'na söylediklerini yineledi. Son konuşmayı yaptığında vakit gece yarısını geçmişti. Konuştuğu kişiler şerefli, dürüst insanlardı. Başkana seslerini duyuracaklardı. Şimdi Schofield'ın 48 saati kalmıştı. Bir ömürdü bu. Artık bir kadeh bir şey içmenin zamanıydı. Kadehine viski doldurduğu sırada telefon çaldı. Schofield dehşetle elindeki bardağı kıracakmış gibi sıktı.
Olanaksızdı.
Lisbon'a nereden telefon edildiği böylesine kısa bir sürede bulunamazdı. Telefon yeniden çaldı.
Telefona yanıt vermemek olmazdı.
O zaman kimin niçin aradığını bilemeyecek, o zaman da herhangi bir saldırıya hazırlıklı olamayacaktı. Telefonun alıcısını kulağına götürdü.
Evet.
O da 22 mi?
Ne var?
Ben dairelerin yöneticisiyim efendim. Önemli bir şey değil efendim. Ama santralımızdan anlaşıldığına göre deniz aşırı telefon konuşmalarınız kredi kartıyla yapılmamış. Borcunuzun $300 olduğunu bildirmek istedim.
Eğer odama kadar gelirseniz size borcumu nakit olarak öderim.
Ya efendim, hiç gerekli değil. Borcunuzu hesabınıza yazarlar.
İlginize teşekkür ederim. Schofield telefonu kapadı. İçkisinden bir yudum aldı. Telefonun yanına oturdu. Bütün soğukkanlılığını toplamaya çalışıyordu. Yarım saat sonra telefonu açtı. Numarayı çevirdi. 30 saniye sonra Dallas'ta öldürülen genç başkanınkini anımsatan ses yanıt verdi.
Alo. Alo.
Senatör uykudan uyanmıştı. Sesinden belli oluyordu. Kim arıyor?
İsviçre'nin Koldupion köyünde bir mezar var. Eğer tabutun içinde biri varsa bu mezar taşının üzerinde adı yazılı olan kişi değil.
Hattan gelen hayret dolu soluk çok etkiliydi. Kim? Adam şaşkındı, ne yapacağını bilemiyordu.
Bir şey söylemene gerek yok Julian.
Kes! Şimdi bir feryattı bu. Pekala, ad vermeyeceğim. Kim olduğumu biliyorsun. Bilmiyorsan çoban oğluna gerekli bilgileri vermemiş demektir.
Kimsen seni dinlemeyeceğim.
Dinleyeceksiniz senatör. Sizin için ölüm kalım sorunu bu. Dinleyin. 11 Kasım 1943'te siz ve arkadaşınız Andover'in Main Caddesi'ndeki dişçiye birlikte gittiniz. O gün dişlerinizin röntgenini aldırdınız. Schofield bir saniye sustu, sonra ''Bu röntgenler bende senatör'' diye ekledi. ''Sabahleyin sorarsanız büronuz da bunu saptayacaktır. Yine büronuz dün genel muhasebe bürosundan birinin Washington'daki şimdiki dişçinizin ağzının son röntgenlerini aldığını da söyleyecektir.'' Öte yandan Massachusetts Hastanesi'nin diş röntgenleri arşivini de araştırabilirsiniz. 20 yıl önce alınan ön dişlerin röntgenlerinin Appleton dosyasında bulunmadığını anlarsınız. Karşı tarafta inlemeye benzer bir ses duyuldu.
Beni dinleyin senatör diye Schofield konuşmasını sürdürdü. Size bir şans tanıyorum. Eğer kız yaşıyorsa elbette, yaşamıyorsa hiçbir şansınız, seçeneğiniz yok. Rus'a gelince, eğer Rus ölecekse onu ben öldüreceğim. Nedenini bildiğinizi sanıyorum. Siz istediğinizi kazanmış durumdasınız. Benim gibiler sonunda sizin gibilerin hesabına çalışmaya başlar. Yem oltanın ucunda pırıl pırıl parlıyordu.
Senatör yemi kapacak mıydı?
Kaptı. Boğuk bir sesle seninle konuşmak isteyenler var diye fısıldadı. Onları dinlerim ama kız serbest bırakıldıktan, Rus bana teslim edildikten sonra...
Röntgenler?
Değiş tokuş konusu da röntgenler olacak.
Nasıl?
Konuşup anlaşacağız. Şunu anlamanızı istiyorum senatör. Benim için yalnızca kendim önemliyim. Kızla birlikte buralardan gitmek istiyorum.
Ne?
Adam boğulur gibiydi. Sorusunu yine tamamlayamamıştı. Ne mi istiyorum diye Schofield soruyu onun yerine tamamladı. Kızın sağ olduğunun, yürüyebildiğinin kanıtını.
Anlamadım.
Değiş tokuş üzerine de fazla bir bilginiz yok senatör. Kanıt istiyorum. Elimde çok güçlü bir dürbün var.
Dürbün mü?
Adamlarınız anlarlar. Bir telefon numarası gerekli bana. Bir de sözünü ettiğim iki kişiyi görmek istiyorum.
Schofield telefonu kapadı.
İlk adım atılmıştı. Boston'la Washington arasında telefonlar bütün gece işleyecekti, görüşmeler başlamıştı. Schofield masanın üzerindeki zarflara baktı, hepsini mühürlemiş, tartmış ve pullamıştı, hepsi de postalanmaya hazırdı. Bir tanesi dışında, bunu istediği adrese yollayacağını hiç sanmıyordu. Önce yine bir yere telefon etmesi gerekiyordu. Parisli arkadaşını aramasının zamanı gelmişti, numarayı çevirdi.
Schofield, Tanrı'ya şükürler olsun. Saatlerden beri bekliyoruz.
Biz dedin.
Ben ve Bay Winthrop.
Kendisi orada mı?
Evet, her şey yolunda gitti. Bay Winthrop'un adamı Stanley yardımcı oldu.
Schofield sevincinden avaz avaz haykırmak istiyordu. Winthrop sağdı, yaşıyordu. Artık başarıya ulaşmaması olanaksızdı. Winthrop'la konuşmalıyım.
Brandon, hatta ben varım.
Telefonu arkadaşının elinden bir parça kaba biçimde çekip aldım.
Özür dilerim.
Ne oldu, sizi aradım?
Kolumdan yaralandım. O durumda benim gibi birinin Washington Hastanesi'ne gitmesi olanaksızdı elbette. Fredericksburg'da tanıdığım bir doktora gittim. Beni bu yüzden bulamadın.
Ay Allah, hiç düşünmedim.
Düşünecek yeterince işim vardı. Neredesin?
Boston dışında. Size anlatacak o kadar çok şey var ki, ama telefonda olmaz. Her şey bir zarfın içinde. 4 röntgen şeridiyle birlikte. Bunların derhal sizin elinize ulaşması gerek. Siz de başkana ulaştırmalısınız.
Bu zarfı derhal yolla Brandon. Bir avukat var, bürosu Boston'da. Ama kendisi Waltham'da oturuyor. Yakın dostumdur. Araban var mı?
Evet, 40 dakikada Waltham'da olurum.
Güzel, ben onu ararım. Sabahleyin ilk uçakla Washington'a gelir. Adı Paul Bergeron'dur. Adresini telefon rehberinden bulursun.
Sorun bu değil.
Schofield, Waltham'daki evin kapısını çaldığında saat sabahın 1.45'i olmuştu. Kapıyı Paul Bergson kendisi açtı.
Adınızı sormamam gerektiğini biliyorum. Lütfen içeri girer misiniz? Anladığım kadarıyla bir kadeh içkiye ihtiyacınız var.
Teşekkürler ama yapacak işim var. İşte zarf. Tekrar teşekkür ederim. İyi geceler.
Schofield Salem'e dönerken yolda bütün gece açık olan bir market bulmaya çalıştı. Sonunda Medford dışında bir tane buldu. Marketin önüne park edip içeri girdi. Pahalı olmayan bir düzine Big Ben çalar saati aldı. Odasına girdiğinde saat 3.18'di. Çalar saatleri paketlerinden çıkarıp masanın üzerine sıraladı. Sonra çantasından içinde minyatür aletler bulunan kutuyu aldı. Sabahleyin ilk işi tel ve pil almak olacaktı. Daha sonra da patlayıcıları. Yapacağı şey daha çok bir gösteri niteliğinde olacaktı. Belki buna gerek kalmayacaktı ama yine de hazırlıklı olmalıydı. Meslek hayatında geçirdiği yıllar ona tedbirli olmasını öğretmişti. Bir değiş tokuş dev bir uçağın çalışmasına benzerdi. Her düzenin ayrı bir destekleyici düzeni, her desteğin de bir çaresi vardı. Onun çarelerini hazırlaması için 6 saati vardı. Yapacak bir şeyler olması iyiydi. Çünkü yatsa uyuyamayacağını çok iyi biliyordu.
28. ayrımın sonu. Sayfa 317.